Ayrım 9, Rampa, Jack Higgins, sayfa 134. Uzman gözüyle bir bakışta anlamıştı silindir kutunun ne olduğunu. Lopez'e döndü. Bütün katları paralel dinamitledin değil mi?
Elbette dostum, sizinkiler bu limanı kullanmaya niyet etmişlerse boşuna heveslenmesinler. Bu yavru uçtuğu anda doğruca suya düşüp geçidi kapatacak, ben işimi bilirim.
Peki kamyonu neden kaden kalemi alması için gönderdin?
Tepenin bir kısmını da indirmek istiyordum.
İyi ki tam zamanında yetişmişiz öyleyse.
Kutuya bir dokun Hanya'yı Konya'yı anlarsın, saat kuruldu bile.
Lopez acıdan yüzünü buruşturarak saatine baktı. 45 dakika kaldı ama kutuya elini sürdüğün anda hemen patlar.
Öyle mi? Villiers Jackson'a döndü. Getir şunu içeri.
Sonra gidip mavi kutunun yanına oturdu. Jackson Lopez'i getirip yere bıraktı. Arjantinli sargı bezini yarasına bastırıyordu.
Bunları daha önce yalnızca kitaplarda görmüştüm dedi Villiers. Rus yapısı değil mi?
Evet.
Şu halde zaman saatini kontrol eden sarı düğmeye bastın ve şimdi de eğer sökmeye çalışırsam zamanından önce patlayacağını söylüyorsun öyle mi?
Villiers cebinden sigara paketini çıkartıp ağzının kenarına bir sigara yerleştirdi.
Bu kırmızı düğme de hatırladığım kadarıyla devreyi kesiyor.
Sen de işini iyi biliyorsun dostum.
Zaman saatini pas geçip bize kendimizi dışarı atmak için 3 dakika bırakıyor, tamam mı?
Villiers kırmızı düğmeye bastı.
Tanrım diye bağırdı Lopez.
Keyfin bilir dedi Villiers. Bunu nasıl durduracağını bildiğine eminim.
Jackson'a baktı. Başçavuş, sen dışarı çıksan iyi olur sanırım. Jackson cebinden çakmağını çıkartıp Villiers'ın sigarasını yaktı.
Caterham'da henüz adayken söz gelişi sizin epey canınıza okumuştum efendim. Bir daha böyle önerilerde bulunursanız aynı şeyi şimdi de yapmaya hazırım.
Tanrım, çılgın İngilizler, kaçık hepsi, kaçık.
Lopez kutuya doğru sürüklendi.
Pekala, ne dersem onu yapın, çabuk.
Elliot 1,5 saat sonra Arjantinli tutsağı önünde olduğu halde yolun başında göründü. Korda ile Lopez yağmurdan korunmak için fenerin içinde kalmışlardı. Villiers da son fünyeyi söküyordu. Elliot'u karşılamaya çıkan Jackson oldu. Geç kaldın.
Bir uyarı mesajı aldım. Yolda durup telsizi kurdum. Binbaşı ile senin için acil bir mesaj var.
Villiers kapının önünde belirdi.
Neymiş bu acil mesaj?
Karargah efendim, sizi istiyorlar. Çok önemli ve acilmiş.
Villiers'ı irkilerek kendine getiren şey motorların homurtusu oldu. Ranzası üzerinde bir süre daha yatıp gözlerini çelik tavana dikerek nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Sonra birden hatırladı. HMS Clarion, dizel motorlu bir denizaltı. O öğleden sonra kendilerini Bull Koyun'dan almıştı. Jackson köşede bir iskemlede oturmuş kendisini süzüyordu.
Uykunda konuştuğunu biliyor muydun?
Bir bu eksikti, bir sigara ver bana.
Bana kalırsa sen bu oyunu gereğinden fazla oynadın artık.
Hepimiz öyle değil miyiz? Neden dizeller çalışıyor?
Yüzeydeyiz de ondan. Yarbay Doyle 1/4 saate kadar hazır olmanı bildirmem için gönderdi beni.
Tamam, 5 dakika sonra güvertede buluşuruz.
Jackson çıkınca Villiers ranzanın kenarına oturdu. Verdikleri blue jean'le kazağı giydi. Neler olup bittiğini müthiş merak ediyordu. Kimse kendisine bir şey söylememişti. Zaten hiçbiri dişe dokunur bir şey bilmiyorlardı ki. Lastik çizmeleri giyip kalın ceketi sırtına geçirirken ''Biz emredileni yaparız ancak'' diye söylendi. Sigaranın da berbat bir tadı vardı. Öfkeyle bastırdı külliğe. Yorgundu. Aslında bütün derdi buydu. Aşırı yorgunluktan her şeyi bulanık görüyordu artık. Uzun bir dinlenmeye gereksinimi vardı. İçeri girip kontrol odasından geçerek köprüye çıktı. Başı üzerinde yıldızlı bir gece vardı. Tuzlu deniz havası ciğerlerine doldukça kendini biraz daha iyi hissetti. Doyle dürbününü gözlerine dayamış kıyıya bakıyordu. Jackson yanındaydı.
''Nasılız?'' diye sordu Villiers.
''Uruguay karşıda. La Paloma 2000 sancak tarafında.'' Elimizden geldiği kadar yaklaşıyoruz Montevideo'ya. Deniz biraz kabarık ama pek zahmetli olmaz sanırım. Bu tür işleri daha önce de yapmışsınızdır nasıl olsa.
Arada sırada.
Doyle eğilip konuşma borusuna bir şeyler söyledi. Denizaltı hız kesti. Doyle Villiers'a döndü.
Korkarım bundan ileri gidemeyiz. Lastik botunuzu getiriyorlar.
Teşekkürler. Villiers kaptanla el sıkıştı. Villiers ile Jackson denizaltının yanına lastik bota bindiler. Halatlar hemen çekildi ve akıntıya kapılan bot kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Artan rüzgar denizin üstünde köpükler oluşturuyordu. Villiers küreyi aldı, çekmeye başladı. Kıyı çok yakın görünüyordu. Bir dalganın üstünde yükseldiklerinde Villiers geniş kumsalı gördü. Dalgalar kıyıya çarpıp kırılmaya başlayınca Jackson beline kadar suya girip botu çekmeye başladı. Villiers de suya girerken "Yaşamak ne zevkli" dedi. "Söylenmeyi bırak da kurtulalım şuradan." Lastik botu en yakın kum tepesinin ardına çektiler. Jackson çakısıyla lastiği delip kumla örttü. Tepeleri aşınca sağ taraflarında karanlık ve kepenkleri kapalı bir kahve gördüler. "Burası," dedi Villiers. Bir kenarda park edilmiş bir araba vardı. Yaklaşırlarken kapısı açıldı. Üzerinde anorak olan bir adam çıkıp bekledi. Adam İspanyolcu olarak "Yürüyüş için iyi bir gece beyler," dedi. Villiers gerekli cevabı İngilizce verdi. "Kusura bakmayın, yabancıyız, biz dilinizi bilmiyoruz." Adam gülümseyerek elini uzattı. "Jimmy Nelson, her şey yolunda demek." "Donumuza kadar ıslandık," dedi Jackson. "Önemli değil, haydi binin de sizi evime götüreyim." Yola çıktıklarında Villiers, "Bütün bunların ne demek olduğunu öğrenmenin bir yolu var mı?" diye sordu. "Benim hiçbir şeyden haberim yok dostum. Ben bana söyleneni yaparım. Yukarıdan emirler falan. Sizin için giyecek falan hazırladım. Ölçüleriniz tam olarak bildirildi. Kendi adlarınıza da birer pasaport. Satış mühendisiymişsiniz."
"Nereye gidiyoruz peki?"
"Paris'e. Ancak o güzelim kente haftada bir, o da cuma günleri bir sefer var. Onun için forsumu kullanıp size bir Air France kargo uçağında yer buldum. 3 saat sonra kalkıyor uçak. Yarın akşam Paris'te olacaksınız."
"Peki sonra?"
"İşte o kadarını bilmiyorum artık. Tuğgeneral Ferguson anlatacakmış gerisini."
"Ferguson mu? Yani bu işin ardında o mu var?"
"Evet öyle. Hayrola, bir şey mi oldu abab?"
"Yo," dedi Villiers, "ama ben Falkland'da düşman hatlarının gerisinde olmayı yeğlerdim."
10. Bölüm. Charles de Gaulle Havaalanı'nda Yüzbaşı George Corwin bir sütuna yaslanmış gazetesini okuyordu. Saat 9'u geçtiği için dışarısı karanlıktı. Garcia ise gazete satıcısının önünde oyalanırken Raul Montera gümrük kapısından çıktı. Üzerinde eski meşin pilot ceketi, bacağında blue jean'i, boynunda eşarbı vardı. Corwin 4. grubun verdiği fotoğraftan hemen tanıdı adamı. Garcia hemen o yana seyirdi. "Albayım, sizi görmek benim için büyük bir onur. Juan Garcia emrinizde efendim."
"O onur bana ait," dedi Montero kibarca. "Acaba bana albay dememeniz daha doğru olmaz mı?"
"Elbette, özür dilerim."
Garcia Montero'nun elindeki çantayı almaya çalıştı. Hafifçe kızmaya başlayan Montero, "Ben taşıyabilirim," dedi.
"Nasıl isterseniz. Şöyle buyurun, arabam hemen kapının önünde. Size Noy Caddesi'nde güzel bir daire tuttum."
Montero ile Garcia arabaya binip uzaklaşırlarken George Corwin de siyah Rover'a binmişti. Sürücünün omzuna dokundu.
"Şu yeşil Peugeot, Arthur. O nereye giderse biz de oraya gidiyoruz."
Daire modern ve lüks ama sade bir görünümü vardı. Dünyanın herhangi bir yerinde rastlanacak binlerceden biri. Tek özelliği yolun hemen karşısındaki Bologna ormanına bakmasıydı.
"Umarım burada rahat edeceksiniz albayım."
"Çok güzel," dedi Montero. "Sanırım pek çok kalmayacağım zaten."
"Senior Donner ile olayda Rus çıkarlarını temsil eden Belov eğer uygunsa sizi sabah saat 8'de görmek istiyorlar."
"Pekala, ne olacak ondan sonra?"
"Hiç bilmiyorum. Senior Donner gizlilikte çok ısrarlı. Belki de yarın biraz daha açık konuşur."
"Öyle olacağını umalım."
Montero adamı kapıya kadar geçirdi.
"Yarın görüşürüz şu halde."
Montero Garcia'yı uğurladıktan sonra oturma odasına döndü, balkona çıktı. En sevdiği kentlerden biri olan Paris, şimdi belki de Gabriel demekti artık. Heyecandan titreyerek telefon rehberlerini alıp karıştırmaya başladı. Umutsuzdu. Pek çok Le Grand vardı ama Mademoiselle Gabriel diye biri yoktu. Belki de Londra'daydı kadın. Kensington numarası beynine kazınmıştı. Neden olmasın? Kendisi konuşmasa bile hiç olmasa onun sesini duyardı. Londra numarasını da uzun uzun çaldırdıktan sonra hiçbir cevap alamayınca telefonu kapattı. Modern mutfağın buzdolabında şarap ve şeri vardı. Montero bir kadeh buz gibi manzanilla doldurup balkona çıktı. İçkisini yudumlarken kadını düşünüyor ve kendini yaşamında hiç olmadığı kadar yalnız hissediyordu.
''Neredesin Gabriel?'' diye mırıldandı. ''Gel bana.'' Kimi zaman işe yarardı bu. San Carlos'tayken onu düşünmek, onun varlığını hissetmek birkaç kere hayatını kurtarmıştı. Ama şimdi boşunaydı. İçkisini bitirdi, kendini birden bitkin hissederek gidip yattı. Bir mil kadar ötede Victor Hugo Caddesi'nde Gabriel de kendi dairesinin balkonuna yaslanmıştı. Bir gerçek dışılık vardı her şeyde. Ağır çekimde bir düş gibi. Kendisi değil de bir gözlemciydi sanki. Buralarda bir yerde Raoul vardı. Corvin telefon edip adamın beklenmekte olduğunu söylemişti o akşam. Telefonu çalınca içeri koştu. Geldi dedi Corvin. Onu da Noe Caddesi'ndeki bir apartmana kadar izledim. Küçük bir rüşvetle aldım adresini, yazdırıyorum. Gabriel adresi yazdı. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Gidip kapıyı mı çalayım? Pek parlak bir fikir değil bu. Bu kararı binbaşı Villiers'a bırakalım, olmaz mı? O da yarın geliyor. Telefon kapanınca Gabriel elindeki adrese dikkatle bakıp ezberledi. Sonra kağıdı küçük parçalara yırtıp çöpe attı. Şimdi yalanlar başlıyor diye mırıldandı sonra. Aldatma ve ihanet. Dönüp ağır ağır oturma odasına yürüdü. Belov'un Donner'a verdiği adres Montmartre'da Gaston Ruse adında birinin işlettiği küçük bir gece kulübüydü. Gaston Ruse çizgili takım elbisesi çok usta bir terzinin elinden çıkma ufak tefek bir adamdı. Bir avukat, hatta varlıklı bir iş adamı olabilirdi. Aslında bir iş adamı sayılabilirdi. Ama tek fark işinin suç olmasıydı. Uyuşturucudan beyaz kadın ticaretine kadar el attığı, her işteki acımasızlığı Paris'te ün salmıştı. ''Bana adam gerek'' dedi Donner, Ruse'un mükemmel konyağını yudumlarken. ''Aracın bunu sağlayacak en iyi kişinin siz olduğunu'' söyledi.
''Belirli bir ünüm vardır bayım, doğrudur, kaç kişi gerekiyordu?''
''8.''
''Ortak dostumuz eski askerleri yeğlediğinizi ve birinin de eski bir muharebeci olması gerektiğini söylemişti.''
''Evet öyle.''
''Epey güç bir iş, bana daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?''
''Veremem.''
Ruse bir daha denedi. ''Acaba silah atılma olasılığı var mı?''
''Evet, o yüzden adam başına 25 bin frank veriyorum.''
Ruse başını salladı.
''Adamlara ne kadar süre ihtiyacınız olacak?''
2-3 gün bir yerde oturup kendilerinden beklenileni öğrenecekler. Gerçek iş 3-4 saatten fazla sürmeyecektir.
Ruse derin bir soluk aldı. Pekala.
Koşullarım şunlar. Aracı olarak bana 100 bin frank. Buna karşılık size 30'ar bin franka bulacağım adamlar söylediğiniz takdirde göz kırpmadan büyük analarını bile vururlar.
Doğru yere geldiğime eminim.
Donner parmaklarını şakladıp kapının önünde duran Stavro'yu çağırdı. Stavro getirdiği çantayı masanın üstünde açtı. İçi banknot doluydu. Donner banknot paketlerini birbiri ardından attı masaya.
''Onlar için 240 bin, 100 bin de size, 350 bin olsun. Bozuk para kullanmayı hiç sevmem.''
''Paranın tümünü peşin mi veriyorsunuz?''
''Neden olmasın, size olan güvenimi gösteriyorum diyelim.'' Ruse altın dişlerini göstererek gülümsedi.
''Sizden pek hoşlandım bayım, gerçekten pek hoşlandım. Anlaşacağımızdan emin olduğum için size uyacak birkaç kişi hazırlamıştım. İçlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer benimle gelirseniz bu işi hemen burada bitirebiliriz.''
İki sokak ötedeki binanın üstünde Ruse ve oğlu cenaze levazımatı yazıyordu. Ruse kapıyı açıp önden içeri girerken ''Yasal bir iş'' dedi. ''Bazı girişimlerime belirli bir saygınlık görüntüsü vermek için kurdum burasını. Ama tek oğlum Paul ise işi öylesine ciddiye aldı ki bilemezsiniz.''
''Zevkler tartışılmaz'' dedi Donner.
Ruse adamı karanlık bir koridordan geçirdi. Çeşitli bölmelerde gerçekten hazırlanmış tabutlar vardı. İçerideki ağır çiçek kokusu insanı bayıltacak gibiydi. Koridorun ucundaki kapalı kapının ardından mırıltılar geliyordu. Ruse kapıyı açınca 3 cenaze arabası ile 2 kamyonun bulunduğu bir garaja girdiler. İçeride bekleyen 10-15 kişiden 4'ü iskambil oynuyor, diğerleri sigara içip çene çalıyorlardı. Donner'ın çoktandır görmediği kadar vahşi görünüşlü bir gruptu bu. Hele çoğunluğunun 30-40 yaşlarında olması bu işte epey eski olduklarının kanıtıydı. Ruse Donner'a döndü. ''İki dakika kadar dışarıda beklerseniz kendilerine durumu açıklarım.'' Hafifçe gülümsedi. ''Tuttuğum insanlarla aramda belli bir anlayışın bulunmasını isterim.
özel bir şey. Bilmem anlatabildim mi bayım?
Elbette.
Donner ile Stavro küçük bir kapıdan arka avluya çıktılar. Stavro Donner'ın sigarasını yaktı.
Donner epey vahşi görünüyorlar. Bunlarla başa çıkabilecek misin diye sordu.
Dikkatli bakarsan öyle olmadıklarını görürsün.
Göreceğiz bakalım. Ruz kapıyı açtı buyurun beyler. Adamlar şimdi sıra halinde dizilmişlerdi. Donner hepsine teker teker baktı. Durumu anlattım dedi Ruz. Hepsi de katılmak istiyorlar. Diğerlerinden biraz ötede duran birini gösterdi. Muhabere uzmanı olan bu. İstediğinizi seçebilirsiniz.
Donner kendi görüşüne göre en berbat görünenlerden 8'ini seçti. Parmağıyla seçtiklerinin göğüslerine dokunup sıranın sonuna geldiğinde seçilmeyenler arasında kırık burunlu iri yarı biri bok diyerek Donner'ın ayakkabısına okkalı bir tükürük savurdu.
Donner adamın suratına bir tokat indirdi. Adam birden kendini kaybeder gibi oldu. Öfkeyle bir çığlık atarak Donner'ı öldürmek niyetiyle üzerine atladı. Ancak her nasılsa karşısına Stavro çıkmıştı. Stavro adamın sağ bileğini yakalayıp büktü. Adamın bileğinin kasları koparken boğazından korkunç bir çığlık koptu. Stavro adamın bileğini bırakmadan bir köşedeki sandıklara doğru itti. Adam yüzü kan içinde yere yığıldı.
''Fikrini değiştirmek isteyen var mı?'' diye sordu Donner. Sonra Stavro'dan yana başını salladı.
''Sizi uyarıyorum, başınızda bu arkadaş olacaktır.''
Hiçbiri kıpırdamadı, hatta soluk bile almadılar. Yalnızca derin bir göğüs geçiren Ruz Donner'a bir sigara uzattı.
''Bu paranın insanı baştan çıkarıcı gücü ne müthiş bir şey değil mi bayım?''
Ferguson erken çekilmişti yatağına ama uyumak için değil de yatağında daha rahat çalışabilmek için. Telefon çaldığında işlerini bırakmak üzereydi. Arayan Harry Fox'tu.
''Şimdi Paris'te George Corvin'den bir haber aldım efendim. Raul Montero gelmiş. Kendisini Garcia karşılayıp Avenue de Noilly'de bir apartmana götürmüş. Corvin Gabriel'e adresi vermiş.''
''İyi'' dedi Ferguson.
''Ben hala kadın için endişeliyim efendim. Kendisinden çok şey istiyoruz.''
''Biliyorum ama bunu başarabilecek bir insandır o.''
''Ama efendim siz gerçekten kadını kendi amaçlarınız için kullanırken bu arada onu mahvediyorsunuz.''
''Olabilir. Diğer yandan Güney Atlantik'te şimdiye kadar kaç kişi öldü Harry? Her iki yandan. Belgrano battığında kaç kişi kayboldu biliyor musun? Bu kan dökümünü durdurmamız gerek yoksa buna inanmıyor musun?''
''Elbette inanıyorum efendim.'' Fox'un sesi çok bitkindi.
''Tony ne zaman geliyor?''
''Yarın akşam Fransız saatiyle 5'te.''
''Öyleyse yarın öğleden sonra sen oraya git Harry. Onu Corvin'le sen karşıla. Durumu en ince ayrıntılarına kadar anlatmanı istiyorum.''
''Gabriel'in bu işe karıştırılmasından hiç hoşlanmayacaktır efendim.''
''Yani kadını hala seviyor mu demek istiyorsun?''
''İş bu kadar basit değil.'' dedi Fox. ''5 yıl evli yaşadılar. Evet çok kötü günler geçirmiş olabilirler. Ama bir ilişki öyle kolaylıkla göz ardı edilemez. Gabriel Tony için hala çok önemli.''
''Daha iyi ya, ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak demektir. Yarın gece buraya dönmeni istiyorum Harry.''
''Baş üstüne efendim.''
''Işığımı söndürmeden başka söyleyecek sözüm var mı?''
''Fransız bağlantısı ne olacak efendim? İşe onları karıştırma zamanı gelmedi mi?''
''Hayır, hele şu anda asla. Donner'ın ne yapmak istediğini hala bilmiyoruz. Fransızlar şimdi kendisini tutuklayacak olurlarsa iyi bir avukat bir saate kalmadan çıkartır herifi.''
''Hiç olmazsa Pierre Guillon'la konuşsanız efendim.''
''Peki, bunu düşünürüm Harry. Haydi git yat artık.''
Ferguson telefonu kapattıktan sonra arkasına yaslanıp Fox'a söz verdiği gibi düşünmeye başladı. Fransız güvenlik servisi Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage ya da kısa adıyla SDECE 4 bölüme ve pek çok daireye bölünmüştür. En ilginci daha çok eylem servisi olarak anılan 5. bölümdür. Bu bölümün başındaki Albay Pierre Guillon, Ferguson'un en eski dostlarından biriydi. Ferguson telefonu açıp Paris kodunu çevirdi duraksadı. Sonra da devam etmeden kapattı. Bir kumar oynadığının farkındaydı. Tüm mesleğini ortaya atıyordu. Ama yıllardır haber alma işinde çalışmış olmakla bilenen güdüleri durumu olduğu gibi bırakmasını söylemekteydi. Ferguson içgüdüsünün sesine uydu. Işığı söndürüp uyumaya koyuldu.
9. ayının sonu. Sayfa 151.